Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından bendeniz Ömer Çelik, Doçent Doktor Murat Kaya hocamızla beraber siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun Cenab-ı Hak. Günlerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüyle, keremiyle doldursun. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyet olsun inşallah.
Elhamdülillah. Allah razı olsun hocam.
Cenab-ı Hak sizlerin, bizlerin, bütün bizi can kulağıyla dinleyen kıymetli kardeşlerimizin sıhhatini, afiyetini, iyiliklerini, huzurlarını artırsın inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli hocam, Bakara suresi 175. ayet-i kerimede devam ediyoruz. Cenab-ı Hak burada tabii öncesine atıfla bir beyanda bulunuyor. Ayet-i kerime şöyle: Ulaikellezî neşterû dalâlete bil hudâ. İşte bunlar hidayeti vererek karşılığında sapkınlığı, dalaleti, sapıklığı satın aldılar. Vel azâbe bil mağfire, Allah'ın mağfiretini vererek, yani ondan mahrum kalarak bunun karşılığında azabı satın aldılar. Fema asbarahum alennâr. Ya onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar. Evet. Çünkü bir insan hidayeti kaçırır, yerine daveti alırsa, bir de satın alırsa, yani bir emek veriyor yani.
Para i̇şte veriyor, evet, bir şeyler veriyor.
Yani. Bir şeyler de veriyor yani, bir bedeli de var. Cenab-ı Hakk'ın efendim o sonsuz mağfiretini elde edemez de onu kaçırır, yerine Allah'ın azabını satın alırsa, parasıyla, buluyla, vaktiyle, nefesiyle, demek ki bu kişi ateşe karşı çok dayanıklı ki. Yani ateşe karşı dayanma gücü herhalde var ki böyle bir şey yapıyor yani. Çünkü bu şekildeki bir alışveriş onu sonunda cehenneme götürecektir. Şimdi tabii burada Mehmet Hocam öncesi Cenab-ı Hak haramları, helalleri açıkladı orada. Haram olan yiyeceklerden bahsetti. Bir de Allah'ın kitabında olan gerçekleri gizleyenlerden bahsetti. Ve yani ulemadan, din alimlerinden bahsetti. Evet. Onlar dürüst olmayan din alimleri. Küçük bir dünya, bu da işterav kelimesi kullanılmasında yine bir alakası, bağıntısı var. Yani basit dünya menfaatleri uğruna Allah'ın kitabına karşı dürüst davranmayan, Allah'ın hükümlerini tahrip eden, değiştiren, gizleyen, evet, gizleyen, gerçeği söylemeyen, yani şahsi menfaati için Allah'ın dinine kötülük yapan kişilerden bahsetti öncesinde. Bunlar da bile isteye bunun yaptıklarından dolayı, semenen kalile yaptıklarından dolayı da Cenab-ı Hak onların bu halini, hidayete karşılık sapkınlığı, dayeti satın alma, mağfirete karşılık azap satın alma, bu şekilde cehennemi boylama olarak değerlendirmiş oluyor.
Evet hocam. Belki elbette. Yani belki burada karşılarında iki şey var. Bir hidayet, bir dalet, hangisini alırsın, hangisini verirsin gibi düşünüyorduk ama hocam Mukatil bin Süleyman şöyle tefsir etmiş. Bu ilk tefsirlerden olduğu için de önemli demek ki bu ana hocam. Diyor ki onlar hidayeti sattılar. Ellerinde bir hidayet vardı. Ellerinde vardı. Nasıldı diyor? Ellezî kânû fîhî min îmâni bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimize iman ediyorlardı. Kabl-i en yub'ase. Peygamber olmadan önce. Peygamber olmadan önce imanları vardı işte. Son peygamber gelecek, vasıfları şu olacak, biz ona iman edeceğiz. Evet.
Hocam iştira olunca demek ki bağ da vardır içerisinde.
Evet. Ellerinde varmış yani hidayet. Yani hiç almamış değiller yani. Allah onlara yol göstermiş, kitaplarıyla yol göstermiş. Onlar yolu biliyorlar, doğrusu biliyorlar. Bu hidayeti diyor sattılar, sonradan dalalete aldılar. O da peygamberimiz gönderildikten sonra ona iman etmemeleri. Dolayısıyla böyle canlı bir alışveriş yapmış oluyorlar bunlar hocam. Bunlar azaba ne kadar da sabırlıdırlar. Ayet-i kerimesiyle ilgili de hocam. Ne kadar cüretkardırlar. Mâ ecra'ehum. Ne kadar cüretkardır bunlar. Ne kadar ateşe karşı cüretkar olabiliyorlar. veya bunları cehennem ehlinin amellerini yapmaya sevk eden nedir? Mâ ahmelehum alâ amel ehlin nâr diye tefsir etmişler hocam. Cehennem ehlinin amellerini yaptıran, ona sevk eden nedir diye. Hasan Basri Hazretleri demiş ki vallahi mâ lehum aleyhe min sabr. Onlara diyor onların bir sabrı yoktur. Allah'a yemin olsun ki sabretmeleri mümkün değil. Velakin yegul mâ ecra'uhum alennâr. Bunlar ateşe karşı ne kadar cüretkâr. Sabredebilecek değil ama dünyada cüretkâr davranıyor.
Biraz burada istihzada var hocam içerisinde. Yani hiç kimsenin ateşe sabretmesi mümkün değil. Şimdi yakıcı çünkü.
Evet.
Ama bunlar bu şekilde davranmakla yani sanki çok ateşe çok dayanıklıdırlar da. Yani bir şey olmaz bize efendim ateş yakmaz falan diyorlar da o şekilde yapıyorlar. Tersinden bununla bir teyekküm ve hocam alayı var.
Alayı var. Evet. Bu taaccüp manası. Bir de bunun istifham manası varmış hocam. Katade'den naklediliyor. Onları atadan hocam naklediliyor. Bunları diyor cehenneme sabrettiren nedir? İstifham manası. Ne yapıyor bunları bu hale getiren nedir? Me yusabbiruhum alennâr hine terakul hak. Hakkı terk edip batılı tuttukları, batılı uydukları zaman bunların motivasyonu nedir? Hangi motivasyonla bunu yapıyorlar? Diye tefsir etmiş. Mâ ecra'ahum alel ameli lez yukarribuhum ilennâr. Cehenneme onları yaklaştıran şey amele nedir?
Cüret ettiren nedir?
Diyor. İki mana. Hem bir istifham bir de taaccüp manası vermişler hocam.
Hocam taaccüp olunca da burada tabi yani Cenab-ı Hakk'ın bir şey taaccüp etmesi şey olmaz. Ona layık olan bir vasıf değildir. Buradaki diyor taaccüp Allah-u Teala'ya değil kullara aittir. Taaccüp diyor muhatabın bir şey hakkındaki hayretin içinde kalması demek olup menşeyi hayreti mucib olan olayın sebebini önceden bilmektir. Dolayısıyla burada yani bunların bilgisizliği, bunların cahilliği, yani bu yaptıkların kendileri nasıl bir hazırlığa götüreceğinden haberdar olmadıkları, aslında kendilerinin efendim buna şaşmaları gerektiği dile getirilmiş oluyor hocam ayet-i kerimede.
Yani Kur'an-ı Kerim'in hakikaten mucizevi üslubu üç manaydı. Buyurunuz bana tehekküm manası, taaccüp manası,
soru manası.
Bir de istifham soru manasını.
Ama hepsi de o ayet-i kerimeye uygun
evet.
Birbiri çelişmeyen ve ona zenginlik kazandıran manalar olmuş
oluyor.
Evet. Yani bir insan bunu böyle okuyup geçecek olsa, siyaviye bir mealden okuyup geçecek olsa, buradaki üç mananın belki hiçbirisi de onun dikkati çekmeyecek.
Evet.
Ama tefsirler oradaki derinliği bize ne yapıyor? Aktarmaya başlıyor.
Evet.
Yani biraz daha bize düşünülse, belki daha güzel ifadelere, daha derin manalarda insan aklına gelebilir. Onlar ifadeye dökülebilir.
Evet.
Yani üç başlık altında.
Evet.
Bir sonraki ayet-i kerime zelike. Bu böyledir. Yani veya bu azabın sebebi. Onlar neticede böyle bir azaba uğrayacaklar. Bi ennallâhe nezzel kitâbe bil hak. Yani Allah Teala kitabı, ister önceki peygamberler onların kitapları olsun. En son tabii Peygamberimiz Aleyhisselam ve Kur'an-ı Kerim. Bunun sebebi diyor Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olmasıdır. Yani Cenab-ı Hak gerçeği bize bildiriyor. Yani haramlar, helaller, inançla ilgili hususlar, yani Allah'ın razı olduğu, Allah'ın emrettiği, razı olmadığı, yasakladığı her şey bu kitap kanalıyla doğru bir şekilde ortaya konulmaktadır. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olmasıdır. وَاِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Ama bu Allah'ın indirdiği bu kitap hakkında, onun bildirdiği hükümler hakkında ihtilaf edenler uzak, apaçık bir anlaşmazlığın içine düşmüşlerdir. Derin bir anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Buyuruluyor hocam.
Evet hocam. Burada da hocam Ebu'l-Aliye diyor ki, Kur'an hakkında mücadele eden, Kur'an hakkında tartışan, Kur'an'ı sorgulayan insanlar üzerine diyor, şu iki ayetten daha şiddetlisi, ağırı yoktur diye. Birincisi bu ayet-i kerime, اِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ, kitap hakkında ihtilaf edenler uzak, derin bir ayrılık, şikak içerisindedirler. Ayeti bir de Gafir Mü'min suresi 4. ayet. مَا يُجَادِلُ فِي اَيَاتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. Allah'ın ayetleri hakkında tartışan, cidal eden, onları sorgulayanlar ancak kafirlerdir. Tabi bu şeyle farklı yani. Ayetler üzerine tefekkür etmek, ilmini araştırmaktan farklı. Bunlar kötü niyetle inkar için tartışan, reddeden insanlar. Ama öbür türlü ayet-i kerime üzerine tefekkür eden mana şöyle midir, şu manada var mıdır?
O başka bir şey hocam.
O ben farklı.
Bilerek dinin gerçekliğe karşı çıkmak hocam.
Evet.
Yani buradaki mücadele. İşte yücadelune fi ayatillahi fillahi gibi şeyler. Evet. Yani peygamberin apaçıkça bildirmiş olduğu dini gerçeklere, tevhidle ilgili olsun, kendimizle ilgili olsun, haramla ilgili olsun. Ve o da şeyi biliyor. Yani onunla peygamberin de doğru olduğunu biliyor. Buna rağmen sırf inadı yüzünden ve inkar yüzünden ona karşı onu reddetmek üzere mücadele ediyor.
Buradaki ihtilaf da şey değil yani, görüş ihtilafı, fıkıh ihtilafı değil. Değil mi? Kur'an üzerine ihtilaf ediyor insanlar. Mana şudur diyen var, öbürkü budur.
Tabii. O yani farklı yani tefsirde ayet-i kerimeden çok farklı anlamlar çıkabiliyor. Evet. Ama bunun sebepleri var. Niye? Çünkü işte Kur'an-ı Kerim'in diyelim ki o ayetlerdeki ifadeler mesela bir kelime oluyor, birden çok manaya gelebiliyor.
Evet.
Bazen diyelim ki orada ayetin içinde bir irabın diyelim ki farklı bir anlam ifade edebiliyor. Bazen bir kıraat farkı bu anlam farkına işaret edebiliyor. Dolayısıyla bir fiil Kur'an-ı Kerim'in dil yapısından kaynaklanan hocam, kaynaklanan böyle çok farklı onlarca farklı yoruma açık şeyi var. Ama bu yani Kur'an-ı Kerim'in aleyhinde olan bir durum değil. Tam tersine ilahi kelamın lehinde olan ve onun güzelliğiyle alakalı, zengin alakalı olan bir durum.
Evet.
Yani bu vahiy yani düz bir cümle haline gelmiyor. Yani insanın kalbine hitap ettiği için, beynine hitap ettiği için, aklına ve bütün çağlara ve zamanlara hitap ettiği için ayet-i kerimeler, orada ifadeler zamanla daha böyle derin farklı anlamları da taşıyacak bir üslupla Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimeleri göndermiş. Yani bakıyoruz hocam, mesela bir şair bile ya bizim divan edebiyatından diyelim ki Fuzuli'den veya bir Şeyh Galip'ten bir şair mısralar söylemiş, beyitler söylemiş. Yani işin ehli diyelim ki edebiyatçılar hocam o şeyden bir sürü yorum yapmaya çalışıyorlar. Evet. Ya acaba diyor şair burada bu kelimeden şunu mu kastetti? İşte efendim tevriye mi yaptı? Yok efendim işte başka bir basıratı mı kullandı diyerek yani bir beşerin bile sözünde biraz böyle şey sözse diyelim yani kaliteli, değerli, anlam yüklü bir sözse onun hakkında işin ehli olan insanlar bir sürü yorum yapıyorlar farklı ama yapılan yorumların hepsi de güzel manalar ifade ediyor falan böyle.
Evet.
Ya şimdi böyle olunca bu ilahi kelam olunca ayet-i kerimelerde şimdi diyor ki mesela kitab-ı müteşabih mesani hocam mesani kelimesinde ayet-i kerimelerin bir böyle mana yüklü olması anlamı da var. Böyle sağlı sollu,
evet.
Önlü arkalı diyelim ki böyle yığınla diye meyve yüklü bir ağaç misalinde olduğu gibi
evet.
Her tarafında bir güzellik mana yüklü. Mana yüklü. Şimdi demin gibi de hocam ayet-i kerimede Feme asbarram alennerde düz bir cümle gibi gözüküyordu. Üç tane farklı efendim mana söz konusu evet. Oldu burada yani.
Evet.
En düz gibi gözüküyor. Cümlede bile üç tane farklı bir yaklaşım ve ona göre de daha farklı manalar söz konusu oldu. Hepsi güzel. Birbirine çelişmiyor. Tam oradaki mana yaşıyor. Böyle olunca bu tür şeyler yani Kur'an-ı Kerim'in manasını ayetlemez anlarken ki ihtilaflar ve oradaki farklı yaklaşımlar ayet bunu kastetmiyor.
Tabii.
Ayet bunu kastetmiyor. O zaten tefsirin bir özelliği. Kur'an ayetlerinin bir ayrılmaz özelliğidir hocam o. Ama buradaki ihtilaf yani bile isteye Allah'ın kitabıyla ters düşmek.
Evet.
Yani buradaki ihtilafı fil kitap Allah'ın kitabıyla ters düşmek. Yani bilerek Allah'ın bildirdiği şeylere, hükümlere aykırı davranmak hocam.
Evet.
Böyle olunca da insan efendim Allah'ın emrine karşı gelirse, ona efendim karşı tarafta yer alacak olursa o zaman da zaten şikak kendinden geliyor. Şikak demek işte ayrılmak demek.
Evet.
Yani mesela taşların birbirine ayrılmasına bile ne yapalım? Sen yeşşak kalku kelimesini kullanıyor yani. Adam yolda yürürken ayrılıyor. Yoldan aşağı efendim gidiyor.
Evet.
Bir de bilerek yaparsa bunu o zaman ba'id derin bir ayrılık.
Evet.
Yani bilmeden etmeden gaflette yapacak olsa belki yine yolun kenarına dolaşır da ama biri istiyor ona karşı geldiği zaman artık o yolda olması mümkün değil.
Şikak ayrılmış yakın olsa belki yapıştırılabilir tekrar.
Tabii ayrılmış.
Bir de uzak.
Orası tabii. Yani yakın olsa bir şekilde yola gidebilirsin. E düşün ki bir kamyon, tır diyelim ki işte yoldan çıkmış da şeyden karambole yuvarlanmış şey hocam. İnmiş vadinin dibine. Nasıl evet. çıkaracağız yukarı?
Evet. Çok uzaklaşmış.
Evet. Ama diyelim ki böyle hafif diyelim kenara diyelim ki arka tarafı diyelim ki yolda, ön tarafı aşağıda olsa diyeyim, onu biraz daha dinçli hemen çıkarmak kolay olabilir.
Evet. Bu zelike ile de iki mana var hocam. Zelike bi enne Allah'a nezzele kitab. Zelike bir sizin verdiğiniz mana gibi hocam. İşte durum bu şekildedir. Allah Teala kitabı hak ile indirdi. Onlar ihtilaf edenler ayrılığa düşmüş olurlar gibi. Diğerisi de zelkel azap. Bu önceki ayette bahsedilen azap. Onlara dalalet sebebiyle, dalalet satın almalar sebebiyle gelen ve sabrettikleri azap diyor. Niçin oldu? Çünkü Allah Teala Kur'an'ı hak ile indirdi. Batıl bir şey yok onda. Dolayısıyla o hakkın gereği onlar da bu hakka inanmadıkları için o hakkın yerini bulması için de bunların sonu böyle oldu. Onlara azap hak oldu. Onda ihtilaf edenler şikaka düşmüş oldular diye. Zelike ile işaretle ilgili de hocam.
İki yerde bu işaret şey gidebiliyor.
Mana vermişler. Vecebe zelike bu vacip oldu manasını takdir edenler olmuş. Fealne zelike bunu şunun için yaptık. Takdirini yapanlar olmuş hocam.
Güzel. O takdirler de böyle hocam.
Evet.
Yine şimdi ayet-i kerimedeki takdirler de yine ne yapıyor? Müfessir müfessir değişebiliyor. Hı hı. Diğer ayetlerde bazen hasfedilmiş kelimeler oluyor. Hı hı. Cenab-ı Hak o sözü biraz yani kısa ve özlü kullandığı için hı hı. sözün ifade ettiği anlamları ortaya koymak üzere bu kez diyor ki burada diyor gizli, mahsus bir şey vardır diyor. Takdiri şöyledir. Takdiri şöyledir. Şimdi o takdiri de müfessirin yaklaşımı gücüne göre tabii değişebiliyor.
Tabii.
Onlar yine Kur'an-ı Kerim'in özellikleri. Şimdi hocam bu şeyde işte bu belagat ilimleri dediğimiz bu ilimler içerisinde tabii onlarca bir sanattan bahsetmek mümkündür. Yani gerek işte özellikle bedi konuları yani sözü güzelleştiren gerek lafız yönüne gerek manayı güzelleştiren diyelim ki sanatlar var. Yani bu bizim edebiyatımızda da vardır. Arap edebiyatında var ama Arap dilinde bu şeyler çok daha zenginleşmiş.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'in hürmetine. Şimdi hocam o sanatlar açısından Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman karşımızda yani şu 600 sayfa Kur'an-ı Kerim var ama yani o sanatlar bu 600 sayfa yani 6000 sayfada yapacak derecede
evet.
bir zenginlik yani şey yapıyor. O zenginliği bize aktarıyor. Hı hı. Yani Kur'an'da var olan zenginliği bize aktarıyor. Mesela bunların bir tanesi diyelim ki işte azifler. Hı hı. Yani Cenab-ı Hakk'ın ayette söylemeyip de söylemeyi kastetmiş olduğu şeyler hı hı. gibi böyle. Onlar işte bizim işi değerli müfessirlerimiz yazdıkta büyük tefsirlerde o takdiri yapa o ayetlerin evet. manayı ne yapıyorlar ortaya çıkarmış oluyorlar.
Tabi o haziflerde niye yapılıyor belki o akla gelebilir hocam. Yani sözün gelişinden bir şey anlaşılıyorsa onu tekrar zikretmek hem uzatıyor sözü hem yorucu oluyor hem sözün güzelliğini bozuyor veya bazen daraltıyor. Dolayısıyla ondan dolayı Cenab-ı Hak anlaşılan yerlerde hazfediyor veya daraltacak yerde onu koyduğu zaman daraltacaksa manayı hazfediyor ki daha
geniş
farklı ihtilaflar, farklı ihtimaller akla gelsin diye onun da hazfinde pek çok hikmetleri var, sebepleri var. Yani. Evet. Sözde hazif Türkçe'de de oluyor. Diğer dillerde, her dilde olan bir şey bu hazif zaten.
Örnek hocam verelim. Yani işte mesela bir ayet-i kerime var. Bakara suresi 238 ayet-i kerime.
Evet.
Hafizu alessalavati ve salatil vusta.
Evet.
Ayet-i kerimesi. İşte bütün farz namazlara devam edin, dikkat devam edin. Muhafaza edin namazlara. Ve salatil vusta orta namazı da ayeten önem hı-hı. gösterin. Şimdi rivayetlere göre diyor, bu diyor ilk indiği zaman diyor vassalatü zusra salatil asır. Hatta hı-hı. ilk inmesi, bak ilk inmesi bütün namaza dikkat edin ve salatil asrı ikinci dikkat edin. Hı-hı. Ayet böyle geldi diyor. Sonra diyor bu kez diyor ayet-i kerime hafız ala salavatı vassalatü vusta diye geldi diyor. Hı-hı. Asır şeyi kaldırıldı usta kullanıldı diyor. Şimdi hocam vusta olunca da bu kez tabi Efendimiz Aleyhisselam uygulamaya baktığımız zaman bu vusta şimdi sadece asır deseydi İkin namazı. Yani çok dikkat eden anlamına geliyor. Ama vusta gelince vusta hocam bu namaz ihtimali bir şey çıkarıyor.
Evet.
Yani geliyor rivayete. Sabah namazı olabilir. Öğle namazı olabilir. İkindi akşam namazları olabilir. Devam mı? Ve hepsinin ilgili uygulama var. Efendimiz'den naklediyorlar sahabede. Evet. Şimdi hocam bakıyoruz ayet-i kerimin evrenseline baktığımız zaman ya ne kadar bir orada bir şey ortaya çıkıyor. Niye? Şimdi bazı bölgelerde ikindi namazda insan sıkışık olabilir ama
evet.
bazı yerde bakıyorsun yatsı namazı çok geç oluyor. O cemaat azalmasına sebep oluyor. Bazen sabah namazı çok erkene geliyor. Orada sabah namazı gitmek efendim ağır gelmeye başlıyor. Şimdi diyor ki sahabeden diyor ki Berabine Hasip biz diyor Resul Efendimiz diyor öğle sıcağı namaz kılır diyor öğle namazında. Ya bir saf olur diyor, iki saf olur diyor. Çünkü diyor insanlar çok kaygılı yapıyorlar diyor.
Evet.
Kaygılı giremiyorlar.
Sıcak.
Sıcak olduğu için falan tarzında böyle. Ama asır namaz deseydi oradaki manayı teke indirmiş olacaktı. Bu kez diğer bölgelerdeki bu tür ihtimaller ayet onu ifade edemeyecekti.
Evet.
Yani böyle çok yılınlar tabii şeyler var hocam bunun.
Böyle hani baştan ikindi namazı diye geldi sonra niye ustaya döndü? Diye de mesela kafaya takılabilir. Orada diyor ki Peygamber Efendimiz İnne Allahe yuhdisu fi emrihi ma yeşe. Allah diyor işinde dilediği değişikliği yapar. Dilediği yeniliği koyar. Onun için de önceden mesela namazla ilgili bunu söylüyor hocam. Ve kumu lillâh gânetin. Biz diyor daha önce namazda diyor selam verirdik birbirimize. Selam alırdık. İşte birisinin işi varsa onu söylerdi yanındakine falan diyor. Böyle ilk namazda böyle tavaf gibi. Tavaf da namaz gibi ama konuşulabildiği gibi konuşuyorduk diyor. İşte geldim diyor Abdullah bin Mesud Hazretleri. Peygamber'e selam verdim. Almadı selamı. Korktum. Eyvah bir şey mi yaptım?
Abi daha önce konuşuyorduk.
Önceden diyor selamı alırdı. Peygamber niye selamı almadı? Sonra namazı bitirdikten sonra öyle buyur diyor. Allah Teala emrinde dilediği değişikliği yapar. Artık bundan sonra namazda konuşmayı yasakladı. Ve gumu lillahi ganitin. Allah'a itaat ederek huşu ile namazda durun. Diye emir geldi. Ondan sonra diyor artık bu namaz zikir, tesbih ve hamdden ibarettir. Dünya kelamı burada konuşulmaz diye diyor. Bu şekilde hükümlerini Cenab-ı Hakk'ın pek çok hikmete binaen
yeni hükümler
istediği gibi yeni hüküm gelebilir, neshedebilir, değiştirebilir, hafifletebilir, ağırlaştırabilir. O Cenab-ı Hakk'ın hikmetiyle ilgili azizün hakim olduğu için.
Yine huşu da hocam öyle. Ellezinin fisatim karşılığında da diyor bu ayet gelmeden önce diyor işte bir konuşma selam alıp yemede varmış. Bir de mesela Resul Efendimiz diyor namazda durduğu zaman daha çok göğe bakardı diyor. Yani işte semayı temaş etmek üzere. Bazıları diyor sağa sola diyor şey yapar sallanırlardı diyor falan böyle. Bazısı diyor şimdi bir şeyle uğraşırdı bedenindeki bir şeyle falan. Bütün bunları aman bunlara dikkat edin yapmayın diye bu ayette onu diyor.
Huşu.
Evet huşu diye dedim. Evet. Yani lüzumlu şeyle uğraşmayın. İşte evet. Secde yerine bakın. İşte azalarınız daha böyle sakin bir şekilde dursun tarzında bunu ditanzim et dedi.
Evet.
Yani her kelime, her ayet hocam bir şeyi, bir güzelliği ortaya koyuyor. Onun yeni baştan öğretiyor.
Bir cila çekiyor hocam.
Bir cila çekiyor yani evet. Böyle. Şimdi hocam burada tabii işte onlar dayatı satın aldılar, azabı satın aldılar. İşte o zaman da cehenneme tabii cehennem yolcusu oldular. Buradan şöyle bir şey tabii netleşmiş oluyor. Şeriata aykırı olarak kuldan sadır olan herhangi bir amel, yani şeriatın haram kıldığı, yasak kıldığı herhangi bir amel, fiil veya söz cehennem ateşinden alınmış bir kıvılcım gibidir yani. Veya bunun içerisinde cehennem ateşinden alınmış bir kıvılcım vardır. Yani Allah hangi şeyine hoşlanmıyorsa, razı değilse, mekruh bile olsa orada bile devam yerine haram dediğim daha büyük kıvılcım vardır ama onu aşarsan yine böyle dokunduğu zaman yakacak. Çünkü kibrit çöpü bile nerede? Hocam uzuncaki efendim şey ateş ne yapıyor? İnsan elini yakıyor mu?
Yakıyor.
Yakıyor. Fiil vuku bulur bulmaz bu kıvılcım kişinin kalbine yerleşir ve oradaki bütün iyilikleri, güzel huyları yakmaya başlar. Bir orası da var.
Yani evet.
Dokunduğu yerde yakıyor zaman.
Evet. Ateş düştüğü yere.
Ateş düştüğü yere. Biz sadece konuşuyoruz. Cehennem ateşi olacak diye düşünüyoruz ama oraya varmadan burada efendim hemen yakmaya başlıyor. Şeriate uygun olarak yapılan iş ve amel ise konuşulan sözde de muhabbet ateşinden alınmış bir kıvılcım vardır. Bu kıvılcım kalbe girer ve orada Allah'tan başka sevgili ne varsa hepsini yakar yok etmeye başlar. Yani ikisi de ateş var acaba ama
evet.
iki ateş farklı şey yapıyor.
Birisi faydalı şeyler yakıyor, birisi zararlı şeyler.
Birisi faydalı şeyler yakıyor ve insana zarar veriyor. Birisi zararlı şeyleri yakıyor, insana fayda veriyor.
Evet.
Birisi masivayı yakıyor, insanın kalbini iyileştiriyor. Diğeri evet. Allah'a imanı onlar şunlar bunları yakıyor. Bu kez insana zarar veriyor.
Evet. İnsan içerisinde böyle şeyler var ya hocam bazı işte. Cenab-ı Hak sistemler koymuş. Mikropları öldüren sistemler var. İşte hayat veren, canlandıran sistemler var. Bizim haberimiz yok tabii. Onlar kendi başına işlerini yapıyorlar içimizde. Kimisi bize zarar verecek şeyleri bastırıyor, yok ediyor. Faydalı şeyleri üretiyor falan. Dolayısıyla kalpte de demek ki manevi hayatta da o tür şeyler oluyor demek.
Cereyan oluyor. Yani evet. Yapılan iyi ve kötü her şey kalp aleminde bir işlevi var hocam orada. Bir fonksiyonu var. Onu icra ediyor.
Evet.
Onun farkında olsa da olmasak da orada bir şey devam, bir faaliyet devam ediyor. Hocam Hasan Basri Hazretleri'nden bir hikmet aktarmak istiyorum. Kıyamet günü diyor zebaniler puta tapanlardan daha çok fasık Kur'an hafızlarını azap edip onları cehenneme atarlar. Zebaniler ya Rabbi ne oluyor ki? Bu Hasan Basri Hazretleri bir tabi müfessirlerinden.
Evet hocam.
Çok buradan tabi rivayetler geliyor. Tefsire yönelik diğer başka konularda. Meşhur bir zevat. Zebaniler ya Rabbi ne oluyor ki? Önümüze hep bunlar geliyor. Yani fasık Kur'an hafızlar. Hmm. Onlara işte Kur'an hafızı ise bir insan dikkat edecek.
Evet.
Hafızlığın, ehli Kur'an oluşuna uygun hareket etmesi lazım. Edebine çok dikkat etmesi lazım.
Evet.
Yani kadar insanlar da bir insan değil mi hafız değil, değil mi? Normal bir vatandaş bir şey yaptığı zaman normal karşılıyorlar da hele bir de hafızsa, bir yamukluğu varsa hemen hem hafız hem böyle yapıyor gibi davranış evet. Yükleniyorlar yani.
Hocanın sarığı beyazdır, leke götürmez.
Ya, aynen böyle. Yani beyaz şeyin leke götürmemesi gibi. Allah Teala da bilenler bilmeyenler gibi değillerdir. Dilini verip dünyayı alan apaçık bir hüsran içerisine düşmüştür ve sürekli olarak şeytanla münazaa içerisindedir buyurur. Nitekim diyor şöyle bir şey anlatılıyor hikaye. Bir adam diyor Şeyh Ebu Medine gelerek şeytan bizden ne istiyor diye şikayette bulundu.
Bizi uğraştırıyor.
Bizi uğraştırıyor. Şeyh ona dedi ki az önce şeytan bana gelip falan adam beni sana şikayet edecek. Fakat şunu bil ki Allah beni dünya maliki yapmıştır. Birisi benim mülküme ortak olmak isterse onun imanını almadan asla teselli olmam. Elini dünyadan ve onun zinetinden çeken kimse ise onun sıkıntısından ve yorgunluğundan kurtulur dedi. Yani bak şeytan senin hakkında söyledi. Onun için
evet.
Senin sıkıntın esas dünyaya şey yapman.
Ben de ortak olayım diye. Şeytana ortaklık.
Şeytana ortak olursan şeytanın münazaa başlar.
Başlar.
Elden çekersen şeytandan kurtulursun. Hikaye olunduğuna göre Zülkarneyn dünyayı terk etmiş. Ölülerinin kabirlerini kapılarının önüne yapmış. Sadece yeri bitirdikleriyle gıdana ve gece gündüz Allah'a taatı meşgul olan bir kavme uğradı. Çünkü zaten doğuya batıya tarafa gittiği için oraması normal.
Dünyanın üzerinde bir herkesi görmüş.
Ne varsa görmüş. Onların reisine bir elçi gönderip kendisine konuşmak istediğini bildirdi. Reis, benim Zülkarneyn'le sohbete ihtiyacım yok diyerek bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Zülkarneyn onun yanına giderek sizin altın ve gümüşlerinizin yok denecek kadar az olmasının sebebi nedir diye sordu. Kabile reisi, İçimizde dünya talip olan kimse yoktur. Çünkü dünya bugüne kadar kimseyi doyurmamıştır. Biz ölümü unutmamak için kabirlerimizi yanı başımıza yapmışızdır dedi. Sonra orada bulunan kabirlerin birisinden bir insan kafatası çıkarıp işte bu meliklerden birinin kafatasıdır. Bu adam halkına çok zulmeder ve haram helal demeden mal toplardı. Allah onun canını aldı ve arkaya günahlarının başka hiçbir şey kalmadı dedi. Açık gerçek hocam. Sonra başka bir insanın kafatasını çıkararak işte bu da müşrik, merhametli ve adil hükümdarın başıdır. Allah onun ruhunu alıp cennetine koydu ve derecesini yükseltti dedi. Sonra elini Zülkarneyn'in başına koyarak bu kafa bu ikisinden hangisine dahildir diye sorunca Zülkarneyn aşkın aşkın ağlamaya başladı. Ey reis, eğer benimle arkadaşlar razı olursan sana memleketimin yarısını verir ve seni vezir yaparım dedi. Fakat o bu teklifi de reddederek olmaz dedi. Zülkarneyn niçin dedi? O da şöyle cevap verdi. Malın ve memleketin sebebiyle bütün insanlar sana düşmandır. Halbuki kanaatim sebebiyle onların hepsi bana dosttur.
Hakikaten hocam kafatası... Yani bir müddet sonra herkes öyle olacak.
Yani o gerçek hocam.
Hangisinde yani. Olacaksın?
Evet, evet. Yani buradaki kabile reisi çok güzel bir şey vermiş.
Ders vermiş.
Güzel yani. Bir ders vermiş gerçekten. Cenab-ı Hak inşallah kafalarımız o hale geldiği zaman oradan geriye ve asarahu diye efendim güzel evet. Şeyler efendim bırakan insanlardan eylesin.
Amin.
Bütün kafatasları o hale gelecek.
Evet, evet.
Hani çok güzel bir şey var hocam. Ömer bin Abdülaziz ile onun dönemindeki efendim bir alim, tabi'in alimlerinden.
Ebu Hazim mi hocam?
Ebu Hazim olabilir. Şimdi tabii şey oluyor. Halife olunca, Ömer bin Abdülaziz halife olunca çok yakışıklı birisiymiş yani. Genç, yakışıklı, böyle giyimine kuşan dikkat eden falan, böyle saçı başı falan. Tabii halife olunca bir müddet sonra bu alim onu ziyarete gidiyor. Ziyarete gidince bakıyor ki perişan olmuş.
Evet.
Yani eski şeyin hem şey yorulmuş,
zayıflamış,
o taraveti falan kaybolmuş falan böyle. Demiş ki ya sen ne oldu demiş ya böyle. Sen işte böyle iyi görünümlü şey yapın birinin bu hale gelmişsin yani falan deyince demiş ya sen onu geç demiş, onu geç. Yarın demiş öldüğümüz zaman, bizi kabre koydukları zaman, bir hafta sonra gelip açtığın zaman göreceksin ki işte bu gözler toprağa akmış, kulaklarımız efendim toprakta olmuş, solucanlar böcekleri yemeye başlamış. Onun için onu şey yapma da hocam sen bana Resul Efendimiz'in hadislerini hikayesi okudun demiş. Evet. Onun için bu kafalar, bu eller çok kısa bir zaman sonra efendim o hale gelecek. Acaba oradan geriye ne kalacak? Onu tefekkür lazım. Yani basit bir hikaye gözüküyor ama yani çok derin bir efendim, evet, şey veren, ders veren, ibret veren bir hikaye.
Yani bu bedenden sonra ruh yola devam edeceği için herhalde ruhu doldurmak lazım demek, evet, hocam. Ruhu dolduracak işler yapmak. Bu bedeni de yani ruhu doldurmada, hizmette kullanmak.
Hizmette kullanmak, doğru.
Yani ruhu zenginleştirecek.
Çünkü yolculuk hocam ruhlu olacak. Evet, ruhu, evet, sultani. Yani, evet, biz öldüğümüz zaman Cenab-ı Hak baştan menefaktü fîmî ruhu diyor. Yani size ruhunu üfledim. Bunu da yaşıyoruz zaten. Yani hayatımız onun devam ediyor. Vefat ettiğimiz zaman bizden o ruhu Cenab-ı Hak çekip alıyor. Evet. Ama ahiret yolculuğu ölüm sonra ondan devam ediyor.
Tabii.
Esas oradaki o ruhu beslemek lazım.
Evet.
Hani Mevlana'nın sözü var ya hocam, diyor ki bu diyor bedenine diyor yağlı balı şeyleri vermekten diyor vazgeç diyor. O diyor beden diyor bir müddet sonra diyor toprağa vereceğim bir kurbandır diyor. O çürüyecek diyor. Sen esas diyor ruhunu besle diyor. Ona diyor böyle diyor güzel işte efendim hikmetler, iman, ameli salihler onu destekle. Destekle diyor. Yani öldüğün zaman diyor o diyor gideceği yere, menzile sağlam gitsin. Yükseleceği yere sağlam yükselsin diye. Çok güzel hocam nasihatler veriyorlar.
Evet hocam.
Büyüklerimiz. Şimdi hocam büyük bir ayet-i kerimeye geldik. Bu ayet-i kerimenin okuyalım, yani de verelim. Sonra bir kısmen hocam izah ederiz. Çünkü bu bir ayet-i kerimesidir. Ve bu bir ayet-i kerimesi, bir kelimesi, lafzı üzerinden yani İslam'ın, yani Cenab-ı Hakk'a kulluğun bütün yönlerini hülasa eden büyük ayetlerden bir tanesi. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Leysel birra en tüvellü vücuhekum kıbelel meşriki vel mağrib. Ayet böyle başlıyor. Yani sizin diyor efendim yüzlerinizi doğu veya batı tarafı çevirmeniz yani Allah katından makbul bir iyilik değildir.
Evet.
Ayet-i kerimenin böyle başlamasının sebebi izah edeceğiz ama konu kıblenin değiştirilmesi. Onunla bağlantılı. Yani Efendimiz Aleyhisselam bir müddet Beyt-i Makdis'e namaz kıldıktan sonra Medine'de tekrar Kabe'ye dönülmesini emretmesi ve burada çıkan tartışmalar. Özellikle Yahudilerin, Ehli Kitab'ın çok itirazları falan var. Cenab-ı Hak da bunun çok böyle abartılı bir şey olmadığını, yani şunları yaptığınız takdirde yani kıble doğuda batı olsa bu bir şekilde efendim halledilir diye o şekilde söze başlamış oluyor. Basit çünkü.
Evet.
Yani şuraya dön dersin, bir saniyede o tarafa dönebilirsin. Ama şimdi sayacağımız hususlar var ki bunu öyle bir dakikada, bir günde yapmak mümkün değil. O bir ömrü gerektiren veyahut da hayatımızın her anı gerektiren kulluklar. Velakinnel birra, lakin Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu iyilik veya iyilik sahibi kimseler, men amene billahi ve yevmil ahire vel melekati vel kitabi vel nebiyyin. Ya bu da iman esasları hocam. Yani o birin birinci safhasına Cenab-ı Hak iman esaslarını koyuyor. Allah'a, ahiret gününe, son güne yani, meleklere, kitaplara, peygamberlere iman etmektir diyor. Ve atel mal ala hubbihi devil kurba ve yetem ve mesakin ve ibn sebili ve selim fi rikab. Bu da o yine efendim yani zekatın verileceği yere de sayılıyor bunun içerisinde. Kişinin helalinden kazanmış olduğu malını, yani onu sevdiği halde, ama malını kimseye vermeyeyim yanında kalsın diye ona olan sevgisiyle beraber veya Allah'ı sevdiği için de olabilir. Öyle bir anlamı da var ama daha çok o mal sevgisi ön plana çıkmış oluyor yani yorumlarda. Bunu ne yapacak? Zevil kurba, yani muhtaç akrabalarına, veliyetama, yetimlere, velmesakine, miskinlere, yani fakirlere, ihtiyaç sahibi olanlara, uzak bunlar, yakın değil artık. Yani ulaşabildiği herkes. Ve ibn-i sebili, yolcu, yolda kalmış kimselere, vesailine, bir şekilde ihtiyacı dile getiren kişilere, ve firrikab, yani kölelere, veyahut da böyle bir açıdan bir yani zor şartlarda, zor problemle boğuşan insanlara bu malını güzelce ona vermesidir kişi. Bunların hepsi birdir ve Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir kamil iyiliktir.
Evet.
Sonra Cenab-ı Hak, bu da infakı. Yani birinci kısımda iman esaslarını saydı. İkinci kısımda infakı saydı. Çünkü herkes ibadetler ve akam-ı sıratı ve ette zekâ. Demek ki oradan kastettiğin şey zekattan bayrağı yapacak iyilikler. Yani karz-ı hasenler, efendim sadakalar ve namazı kılan zekatı veren. Bu da ayrı bir, ikisi de çok büyük ehemmiyetli ibadetler. Sonra vel mufune bi'atimize ahadu. Yani söz verdikleri zaman, anlaşma yaptıkları zaman kim olursa olsun. Yani yakın arkadaşının bir kişiyle yaptığı basit bir sözleşmeden başlar bu. Ta devletler arası anlaşmaya varıncaya kadar şimdi bu ahitleşme, yani akitleşme bunu devam ediyor. Kim efendim bir söz verdiyse o sözünü de muhakkak efendim mufun hakkını yerine getirmektir. Getirenlerdir iyilik sahipleri. Ve sabirine fil be'sâyi ve darrayi ve hînel be'si. Aynı zamanda bunlar be'se, darra, işte hep zorluk, zor zamanlar hocam. Bunlar belki ayrı ayrı kelimelerde izahına gireriz. Yani savaş zamanları, kıtlık zamanları, çok zorluk zamanlarında orada sabredenlerdir. Ulaikellezine sadaku. İşte bunlar imanında, Allah kulluğunda dürüst, sadık olanlar bunlardır. Ve ulaikumul muttakun. Ve gerçek Allah'ın razı olduğu şekilde kulluk yapan takva sahibi kullar da yine hocam bunlardır diyor. Şimdi kıymetli hocam ayet-i kerime okuduk, mealini verdik ama
evet,
tefsirin girmeye vaktimiz kalmadı.
Evet hocam.
Eğer bugün görürseniz bunu inşallah bu ayet-i kerimin tefsirini şöyle bir 30-40 dakika beraberce inşallah.
İnşallah hocam.
Belki ya bitir ya bitmez bunu bilemeyiz. Evet. Devam ederiz. Çok teşekkür ediyoruz
verdiğiniz için
ve hürmet ve muhabbetle bütün dinleyenlerimizi Allah'a emanet ediyoruz.